Her zamanki ses, her zamanki tempo.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi, Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de.
Murat Erdin'le Burası Türkiye başlıyor.
Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. Bugün 1 Temmuz Cuma, RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin. Koskoca bir Haziran ayını devirdik sevgili dostlar. Haziran bitti. Temmuz'a giriyoruz ve koskoca bir Ramazan ayını da devirmek üzereyiz. Bugün mübarek Kadir Gecesi. Kadir geceniz mübarek olsun, kutlu olsun sevgili dostlar. Ramazan da bitiyor, artık önümüz bayram. Ramazan bayramının 9 gün tatil ilan edilmesiyle ilgili olarak trafikte hareketlilik başladı. Bugün sabah saatlerinden itibaren sevgili dostlar büyük kentleri terk etmeye başlayanlar var. Tabii herkes değil. Büyük kentleri özellikle İstanbul'u terk edecek olanlar zaten bu hafta da ufak ufak gidişler başlamıştı. Bugün günlerden cuma sevgili dostlar. Bugün çalışacaklar. Bugün akşam trafiğine dikkat edin diyelim. Ayrıntıları ve bayram trafiğini birazdan aktaracağız. Osman Gazi Köprüsü de açıldı. İstanbul-İzmir arasını 3,5-4 saate indirecek önemli bir köprüydü. Daha önceden yapılması gereken çok önemli bir köprüydü sevgili dostlar. İnsanları feribotlara, insanları arabalı vapurlara mahkum eden bir körfez geçişi vardı. Artık karayoluyla geçilebilecek. Ve tabii rekabet de başladı. Nasıl bir rekabet bu? Deniz yoluyla karayolunun rekabeti. Fiyatlar inmiş. Aktaracağız. Havalimanlarında güvenlik tartışılıyor. Acaba havalimanlarında güvenlik nerede başlamalı, nerede bitmeli? Ya da bitmeli mi? Özel güvenlik mi işin içine girmeli? Polis nerelerde oturmalı? Polis nerelerde durmalı? İnsanlara kimlik sormalı mı, sormamalı mı? Acaba güvenliği havalimanının içinden tamamen dışarıya mı taşımalı? Bu noktada tartışmalar var sevgili dostlar. Ve tabii ki terör örgütü IŞİD. İstanbul'da bu projeyi, bu saldırıyı çok önceden planladığı ifade ediliyor. IŞİD terör örgütünün sevgili dostlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başbakana IŞİD'le ilgili soruları var. O soruları da aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarını aktardı. İş dünyasında, ekonomide ve turizmde de Rusya sevinci var. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Putin Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldıran kararnameyi imzaladı. Acaba bu seneyi kurtarabilecek miyiz? Rus turistler charter uçaklarıyla, tarifesiz uçaklarla Türkiye'ye gelmeye başlayacaklar bu ay içerisinde. Temmuz ayındayız artık. Evet, bu ay içerisinde acaba turizmde bu seneyi kurtarabilir miyiz? Dün de konuşmuştuk. Bugün de açıklamalar var. Kasım ayında düşürülen Rus uçağının pilotu hayatını kaybetmişti. İşte o pilotun ailesine taziye mesajları Türkiye'den gitmişti. Ama Antalya'nın Kemer Belediyesi'nden de bir jest geliyor o pilotun ailesine. Nasıl bir jest? Anlatacağız. Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasından sonra HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ bir ifade çağrısı gitti sevgili dostlar. Peki Selahattin Demirtaş ne cevap verdi? Onu da aktaracağız değerli dostlar. Karşılıksız çeke hapis cezası geliyor. Meclis komisyonundan geçti ama bazı koşullar da var. Karşılıksız çeke kaç gün hapis, Ne kadar para cezası? Onu da sevgili dinleyicilerimize söyleyeceğiz. Bayram öncesi araba servislerinde durum ne? Arda Aceröz araba servislerinde gezdi. Acaba bayram öncesi araba servislerinde kaç para fiyat çekiyorlar? Yoğunluk var mı? Onları da röportaj bandımızdan kulaklarınıza taşıyacağız efendim. Ve Avrupa Birliği ile Türkiye arasında tam 6,5 ay aradan sonra ilk fasıl açıldı. İlk fasıl. Sevgili dostlar, bu fasılda neler var? Hangi fasıl açıldı? Acaba bu fasıllar ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor? Onları da aktaracağız. Bugün günlerden cuma, her cuma olduğu gibi kültür, sanat ve edebiyat köşemiz de olacak. Ayrıca size bir şiir okuyarak bayram tatili öncesi son programımızda tatile gireceğiz. Biz de tatile gidiyoruz. Bayram tatiline giriyoruz. Bugünden itibaren bizi bir süre duyamayacaksınız sevgili dostlar. Ne yapalım? Bizim de tatil yapmaya hakkımız var. Onur Er de gidiyor. Ton maisterimiz, ses mühendisimiz, parmaklarıyla düğmelere basan adam Onur Er. O da memleketine gidiyor. Didim'e gidiyor. Deniz, kum ve güneş üçlüsü Onur'u bekliyor. Evet sevgili dostlar, her sabah olduğu gibi gazetelerin manşetlerini ve birinci sayfa haberlerini de sizlere aktaracağız. Tüm haberleri sizlere efradını cami, ayarını mani şekilde anlatmaya ve aktarmaya ve yorumlamaya çalışacağız. O nedenle şimdiden teşekkürler. Bizimle beraber 2 saat geçirmek için radyolarınızın başında olduğunuz için. Burası Türkiye başladı efendim.
Her zamanki ses, her zamanki tempo. Burası Türkiye.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi. Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Aceröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de. Sakın kaçırmayın.
Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, bayram tatili başladı. Daha doğrusu tatil tam olarak başlamadı ama trafik çoktan başladı. Ramazan bayramının 9 güne çıkarılmasından sonra resmi tatil bu akşamdan itibaren başlayacak. Ancak birçok kişi bu haftadan itibaren yavaş yavaş yola çıkmaya başladı. Bu sabah trafik daha hareketliydi. Sevgili dostlar, bu sabah erken saatlerde Beykoz-Kavacık, TEM Karayolu, E5 Karayolu, İstanbul'dan bahsediyorum. Trafikte kıpırdanmalar vardı. Tatilciler nedeniyle Bolu'da kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Evet, Bolu'da da, Ankara yolunda da kısa süreli yoğunluk yaşandı sevgili dostlar. İstanbul'dan genelde Anadolu yakasına doğru hareketlilik oluyor. Tabii İstanbul'da yaşayanların büyük bölümü Anadolu'ya gidiyorlar. Adeta göç ediyorlar sevgili dinleyiciler. Her bayramda bu göç yaşanır. Kavimler göçü. İstanbul'dan Anadolu'ya kavimler göçü. Bolu'da tünelinin de yer aldığı bölümün ulaşıma kapanmasıyla sürücüler kaynaştı. Gişelerinden D100 karayoluna yönlendirildi. Sürekli bir yol yapımı inşaatı var her yerde. Hem yol yapmakla hem köprü yapmakla övünüyoruz. Her yere yol yapıyoruz ama yollar da kapalı. O nasıl, ben anlamıyorum sevgili dostlar. Her yere yol yapılıyor. Duble yollar, köprüler, viyadükler falan filan. Bir yere gidiyorsun, diyorlar ki burası kapalı. Yol kapalı. Ya bu kadar yol yapılıyor, yollar niye kapalı? Hadi bakalım. Normalde 20-25 dakikada geçilen D100 Karayolu Bolu'da kesimini 1,5 saatte aşabilen sürücüler çılgına dönmüşler sinirden. TEM'in hala açılmamasına tepki göstermişler. Evet, bayram tatili öncesi, bayram öncesi inanılır gibi değil. TEM yolları, kullanılabilir yollar. Ayrıca demir yolları, Haydarpaşa'dan Ankara'ya giden yollar kapalı. Müzik. Geçtiğimiz 10 yılda Ramazan bayramı tatillerinde meydana gelen trafik kazalarında 728 vatandaşımızı kaybettik. Sevgili dostlar, 728 kişi. Lütfen yola çıkacak ve şu anda bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize rica ediyorum. Hasreten rica ediyorum. Lütfen yollarda yavaş gidin. Geç gidin ama güç gitmeyin. Yavaş gidin, acele etmeyin. Kazaların büyük bölümü ne zaman meydana geliyormuş biliyor musunuz? Gideceğiniz yere varmaya yakın zamanlarda. Nasıl olsa geldik diye dikkat dağılıyor tabii. Ondan sonra kaza meydana geliyor. Ve aşırı hız ve aşırı hıza bağlı sollama, hatalı sollama. Kazaların en fazla meydana geldiği sebepler. İstanbul-İzmir arasındaki yolu 3,5 saate indireceği belirtilen Gebze-Orhan Gazi-İzmir otoyol projesinin en önemli ayağı olan ve bütün bu otoyolları denizden birbirine bağlayan Osman Gazi Köprüsü hizmete açıldı. İzmit Körfez Geçiş Köprüsü törenle açıldı. Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Başbakan Binali Yıldırım da köprü açılışındaydı. Bayram boyunca Osman Gazi Köprüsü ücretsiz olacak. Sevgili dostlar, biliyorsunuz bayram tatillerinde köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz oluyor. Osman Gazi'de bir köprü olduğuna göre o da ücretsiz olacak. Ama bayramdan sonra 90 lira bayılacaksınız. Osman Gazi Köprüsü'nden geçmeniz için geçiş ücreti 90 lira olacak. Osman Gazi Köprüsü'nün açılışıyla deniz yoluyla karayol arasında da bir rekabet başladı. Yolcuları deniz yoluna çekmek isteyen İDO, 30 dakikalık Eskihisar-Topçular hattında her şey dahil sistemine geçmiş. Her şey dahil mi? Tıpkı otel gibi. 30 dakikalık otel servisi, her şey dahil. Sevgili dostlar, Osman Gazi Köprüsü açılınca yaşasın rekabet. Bakalım deniz yolu karayoluyla rekabet edebilmek için daha başka neler yapılacak sevgili dostlar. Belki mesela feribota bineceksiniz, size hostesler servis yapacak. Çayınızı kahvenizi hostesler getirecek sevgili dostlar. Hatta belki arabanızın içinde masaj hizmeti. Bayram tatili öncesi ve bayram tatilinde pek çok sektörde hareketlenecek ve para kazanacak. Turizmciler para kazanacak. Bu sene çok kötümserler turizmciler. Rusya'dan turistlerin ayağı kesildi. %96'lık bir düşüş var. Rus turistlerinin düşüşü gerçekten çok dramatik, çok yüksek bir düşüş var. Ama şimdi Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler düzelince belki bu seneyi biraz ucundan kurtaracaklar. Ama bayram tatili imdada yetişti. Turizmciler bayramın imdada yetişmesiyle biraz günü kurtaracaklar gibi. Bakın akaryakıt sektörü, konaklama sektörü, gıda sektörü. 30 gün oruç tutan insanlar, Ramazan boyunca oruç tutan insanlar Ramazan bitimiyle bayramda restoranlara hücum edecek, tatlıcılara hücum edecek, çay kahve içilecek, bol bol yenilecek ve içilecek sevgili dostlar. Restoranlar da para kazanacak. Tabii ki. Ve turizm sektörüne bağlı olan tam 24 ayrı sektör. Hepsi bayramda şıkır şıkır paralarını sayacak. Ve tabii ki araba servisleri. Bayramdan önce herkes arabasını kontrol ettirdi mi? Arabasını servise verdi mi sevgili dostlar? Arabalar servise verildi biliyorsunuz. Servislerde de bir yoğunluk yaşandı. Aynı zamanda ikinci el araba satışlarında artış oldu bayram nedeniyle. Sıfır araba satışlarında artış oldu bayram nedeniyle sevgili dostlar. Arda Acaröz eline mikrofonu aldı ve araba servislerini gezdi. Bayram öncesi yoğunluk var mı yoktu, var mı yok mu İstanbul'daki servislere şöyle bir göz attı. İşte Arda'nın mikrofonu.
Ne olursa mutlu olursunuz.
Ben kasarı vermiyorum. Bak, ödüyorum. Zoruma da ödüyorum. Tıpış tıpış ödüyorum.
Verdiklerim para kaç para? Sormadan ödemiyorum.
Sen çıkarılan köşe yazarı, mahalliyesi, kameraman.
Çok teşekkürler efendim.
Arda'nın mikrofonu.
Beykent Sanayi Sitesi'ndeyiz. Şimdi Sanayi Sitesi'nde bir ustamız var. Merhabalar.
Merhaba.
Araçlarla ilgili hangi bakımları yapıyorsunuz? Hangi tamirleri yapıyorsunuz?
Burada araçlarımızla ilgili mekanik, motor, elektrik gibi onarımları yapıyoruz. Tabii bu sadece bizim servisimizle alakalı bir durum. Diğer servislerde kaporta, cam film, boya gibi onarımlar da yapılıyor. Bayramüstü yoğunluğu var bir gerçek. Hem de aşırı bir yoğunluk var. Sıcaklarla beraber zor bir çalışma altında çalışıyor insanlar.
Peki birisi geldi size aracı bıraktı. Evet. Kaç gün içerisinde teslim edebiliyorsunuz ya da aynı gün içerisinde mi?
Aynı gün içerisinde olabilecek işler kısa süreli bakımlar. Ama hani bu işler büyük ön takım veya motor onarımı, şanzıman onarımı gibi işlere dönerse parça tedariği de dahil minimum 3 ile maksimum 7 gün arasında değişiyor. Fiyatlar ortalama birçok yerde olduğu gibi aynı, saat üzerinde değil. Piyasanın belirlediği veya esnaf ve sanatkarlar odasının belirlediği bir işçilik ücretleri var. O şekilde çalışarak alınıyor.
Sizin sene baz alırsak hangi dönemler en fazla yoğun olduğunuz dönemler?
En fazla Ramazan gerçekten aslında yoğun geçen bir dönem. Herkesin yanlış bildiği bir bilgi var. Hani Ramazan'da işler düşer falan diyorlar. Öyle bir şey olmuyor. Her Ramazan olduğu gibi Ramazan'da bir yoğunluk var. Ramazan'ın devamında yaz aylarında bir aylık bir düşüş oluyor. Daha sonra kış başlangıcı yoğunluk oluyor. Tabii gene bakım veya kışta yağan bu kardan ötürü oluşan motor üzerinde verilen ağır hasarlardan dolayı sıkıntılar oluyor. Motor arızalar oluyor genelde. Yani kimse garantisinin bozulmasını istemez. Zaten buradaki işveren kişi de bu durumlara çok karşı. Uğraşmak istemez kişiyle. Sonuçta garantisi bitene kadar serviste bakılması, daha iyi bilir kişiler tarafından iyi bir şekilde araçtaki problemlerin düzenli olarak çözülmesi, hem daha sonraki aracın ikinciye satışında, hem alacak kişinin güvenilirliği konusunda vesaire gibi durumlarda, hem müşterinin daha çok rahat etmesi konusunda mantıklı yani.
Peki son olarak burada kaç kişi çalışıyor?
Burada 4 kişi.
4 kişi.
5 kişi pardon 5 kişi.
Yetiştirebiliyor musunuz?
Evet yetişiyor.
Yoğunluk var mı sizde?
Yok.
Bayram da yaklaşıyor, okullar da kapandı, tatilciler gidecek ama araçları bırakmıyorlar mı?
Tatile gidenlerin çoğunun arabaları sıfır. Öyle ufak tefek işleri oluyor. Kimisi yaptırıyor, kimisi de yetkili servislere gidiyor. Garantisi varsa 3 sene garantilidir. Mecbur oraya gidiyor. Garantiden bir vida gevşer sökülürse garantiden çıkarıyorlar arabaları. Onun için vatandaş servislere taşınıyorlar.
Peki size yeni bir araba geldi diyelim. Siz tamirini yapar mısınız?
Yapmıyoruz.
Yapmıyorsunuz.
Garanti olan arabalar ellemiyoruz.
Peki sizin en çok yoğun olduğunuz dönem ne zaman?
Belli olmuyor ben. Bazen pazartesi oluyor, bazen perşembe günü oluyor, bazen cumartesi oluyor. Hiç belli olmuyor.
Yani okullar tatil olması bir şey değiştirmiyor.
Değiştirmiyor.
Haftanın kaç gün çalışıyorsunuz?
6 gün. Pazar gün tatil.
Merhabalar.
Siz yoğunluk yaşıyor musunuz?
Yoğunluk yok. Zaten çoğu arabalar krediyle alınmış. Servise gidiyor yetkili servise. Sanayilerde öyle alım iş yok yani. Bayram diye yani iş kalabalığı, yoğunluğu yok. Beklemedeyiz yani. Bir sıkıntı yok. Öyle arabalar gel git olayı yok. Çoğu arabalar yeni zaten. Hepsi kredili. Oturuyoruz yani. Öyle aşırı bir iş yok. Eski arabalarda piyasadan kalktı çoğu. Beklemedeyiz yani.
Siz kaç gün çalışıyorsunuz?
6 gün. Bekliyoruz abi. Yapacak bir şey yok yani. Bu şekilde bekliyoruz. İş yok yani.
Sizde yok peki başka sanayi sistemi içerisindeki diğer çalışanlar onlarda da mı yok?
Aynı şekilde yani değişmiyor ki. Sanayi sistemi aynıdır. Orası burası diye bir fark edecek diye bir şey yok. Hı. Her yerin sistemi aynıdır yani.
Fiyatlarda bir değişim var mı?
Hiçbir değişim yok. Aynı şekilde devam. Her şeye zam. Vergiye zam. Başka bir şey yok yani.
Peki siz neyin tamir yapıyorsunuz arabayla ilgili? Her türlü...
Otoyüksü olsun.
Hem yoğunluk var diyenler var, hem de iş güç yok diyenler de var. Sevgili dostlar, işte serbest piyasa ekonomisi, ticaret böyle. Kimisi kazanır, kimisi kaybeder. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen saldırıdan sonra gözaltılar var. İstanbul'da 13 kişi gözaltına alınmış. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele şube ekiplerine bağlı polisler İstanbul genelinde operasyon gerçekleştiriyor. Operasyonlarda Atatürk Havalimanı saldırısıyla ilişkili olduğu belirtilen 3'ü yabancı pasaportlu 13 kişi gözaltına alındı. Sevgili dinleyiciler, gözaltına alınanlar önemli. Atatürk Havalimanı'nda katliam yapan IŞİD'li teröristlerden birinin Çeçen Osman diye bilinen Dağıstanlı Vadim Osmayev olduğu kesinleşmiş. Milli İstihbarat Teşkilatı saldırıdan 20 gün önce tüm emniyet müdürlüklerine gönderdiği uyarı yazısında Çeçen Osman'ı da bildirmiş. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, İçişleri Bakanı Efkan Ala sonunda ses çıkardı. Efkan Ala, Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcıların RDX, TNT, PTN karışımı fabrikasyon tipi olduğunu da açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bilgi verdi İçişleri Bakanı Efkan Ala ve saldırının nasıl gerçekleştiğini şöyle anlattı.
Bir taksiyle gelmişlerdir 3 kişi. Bir terörist dış hatlar geliş terminaline doğru gitmekteyken polis tarafından durdurulmak istenmiş. Otoparkın merdivenlerinden aşağı inerek kendini patlatmıştır. İkinci ve üçüncü terörist ise dış hatlar giriş katına girer girmez etrafa ateş ederek ters istikametlere koşmuşlar. Birisi polis tarafından vurulmuş, yerdeyken kendini patlatmıştır. Üçüncü terörist de yine panikle aşağıya doğru koşarak orada kendini patlatmış.
İşte havalimanındaki saldırı böyle olmuş. Havalimanlarında güvenlik nerede başlamalı, nerede bitmeli? Alman Hava Alanları Birliği Genel Müdürü Ralf Beisel, binanın hemen girişinde yapılan kontrollere karşı olduğunu açıklamış. Yani Atatürk Havalimanı veya diğer havalimanlarının hemen girişinde kontrol olmasın. Çünkü orada insanlar yığılıyor. Gereksiz bir kalabalık oluyor ve o insanlar yumuşak hedef haline geliyor diyor. Peki kontrol nerede olacak? Terminalin içinde olsun diyor kontroller. Dışarıda değil. Alman Havaalanları Birliği'nin genel müdürü böyle söylemiş. Binanın girişinde bekleyen insan yığınlarının saldırılara daha açık olduğu görülmüştür. İntihar saldırganları kendilerine yumuşak hedefler arıyor. Kontrol noktaları önündeki bekleme kuyrukları çok tehlikeli demiş. Ve uzmanın söylediği bir şey daha var. Ne yaparsak yapalım, hangi önlemleri alırsak alalım, her yerde polis bile bekletsek, sivil polis, resmi üniformalı polis, ne yaparsak yapalım, %100 güvenlik olmaz diyor. Bakın, zaten bunu uzmanlar hep söyler sevgili dostlar. %100 koruma olmaz. Yıllar önce Cumhurbaşkanı korumalarıyla sohbet ediyoruz. Rahmetli Süleyman Demirel'in koruma müdürü Şükrü Çukurlu. Oturduk hep beraber çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Şükrü abi de demişti, çocuklar demişti, ne yaparsak yapalım, biz bütün teknolojiyi kullanıyoruz. Devlet başkanlarını, başbakanlarını korumak için her şeyi yapıyoruz. Teknolojinin ve eğitimin getirdiği her şey, ama ne yaparsak yapalım koruma %100 olmaz. Her zaman saldırgan bir adım öndedir. Çünkü siz onun ne yaptığını, kafasının içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için de, saldırganın kafasını içini okuyamadığınız için de sizden bir adım öndedir. %100 koruma olmaz, %100 güvenlik olmaz. Dünyanın her yerinde böyledir bu dedi. Amerika'da da böyledir, Batı'da da, Türkiye'de de. Güvenlik zafiyeti olur mu? Güvenlik zafiyeti olur tabii. Güvenlik zafiyeti yoksa yönetim zafiyeti de vardır sevgili dostlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'a bu konuyla ilgili sorular sordu. 11, IŞİD terör örgütüyle ilgili 11 soru sordu. Mesela Musul Başkonsolosluğumuz basıldığında hangi hükümet IŞİD'e terör örgütü bir türlü demedi dedi. Evet, AK Parti hükümeti. Musul Başkonsolosluğumuz basıldığında bir türlü ağzından IŞİD terör örgütü lafı çıkmamıştı sevgili dostlar. Neden diye soruyor Kılıçdaroğlu. Hangi milletvekili PKK ve IŞİD terör örgütü değildir dedi diye sordu. Başka soruları da var Kemal Kılıçdaroğlu'nun.
Patlayan bu bombaların siyasi sorumlusu kim ya da kimlerdir? Peki güvenlik zafiyeti yoksa o zaman bir yönetim zafiyeti var demektir. Sayın Başbakan bunu kabul ediyor mu? IŞİD'in bir terör örgütü olduğunu Milli Güvenlik Kurulu ne zaman karara bağlamıştır? Milli Güvenlik Kurulu'nun böyle bir kararı var mıdır? IŞİD terör örgütünün Türkiye lideri kimdir? Herkesin bildiği bu kişi nasıl oluyor da elini kolunu sallayarak Türkiye'de gezebiliyor?
Mesela bir soru daha sormuş Kemal Kılıçdaroğlu. Şöyle diyor, cihatçı gruplara, yani İslamcı gruplara tırlarla, kamyonlarla silah göndererek onlara destek veren hangi hükümettir diye soruyor Kemal Kılıçdaroğlu. Evet, havalimanlarında %100 güvenlik olur mu? Sadece havalimanlarında değil sevgili dostlar, pek çok yer var. Hangi birinin önlemini alacaksın ki? Alışveriş merkezleri var, cadde ve sokaklar var, hastaneler var, stadyumlar var. Var oğlu var. %100 güvenlik olmaz diyor uzmanlar. Bu arada Atatürk Havalimanı'nda özel harekat ve çevik kuvvete bağlı özel tim görev yapmaya başlamış. Evet, silahlarla dolaşıyormuş özel tim. Atatürk Havalimanı'nda görev yapmaya başlamışlar. Atatürk Havalimanı'ndaki IŞİD saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı da 44'e yükseldi. Sevgili dostlar, maalesef ölü sayısı 44. Yaralanan 238 kişiden 144'ü taburcu edildi. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 94. Evet, 94 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 44 oldu. Güvenlik uzmanları ne diyor sevgili dostlar? Siz Suriye'den, biz İslamcı, İslam kardeşiyiz, biz ümmetiz, Müslümanlar birbirine yardım etmelidir, açacağız kapıları, bütün Suriyelileri alacağız içeri. Zaten Beşar Esad da yolcu, yarın öbür gün devrilecek. 3 gün sonra hep beraber cuma namazını Halep'te kılacağız diyenler kimlerdi? Hani ne oldu, 3 gün sonra cuma namazını Halep'te kılacaktın? Sayın Ahmet Davutoğlu, eski başbakan ve eski dışişleri bakanı, ne oldu? Artık ne dışişleri bakanısın ne başbakan. Ama bunun sorumlusu olan aynı zamanda hükümetin ta kendisi. Çok yanlış, en başından beri çok yanlış olan Suriye politikası. Bütün bunları Türkiye'nin başına musallat etmedi mi? Güvenlik uzmanı Mete Yarar da bu konunun altını çizmiş. Türkiye'ye giriş yapan, hesapsızca, kitapsızca Türkiye'ye alınan Suriyeliler Türkiye'nin güvenliğinde büyük zaaf yarattı diyor Mete Yarar'a kulak verelim.
3 milyon mültecinin yanlış hatırlamıyorsam %17'si yalnızca kimliğini ve şifre çıkılan bilgileri sunmuş durumda. Diğerlerin kiminin Suriyeli, kiminin nereden geldiğine bir bilgi sahibi değiliz. Ve bunlar da yine farklı farklı yerlerinde şu anda ikamet ediyorlar. Açıkçası şunu söyleyeceğim. Bu kadar çok fazla mülteci ve bu kadar çok fazla gelen kişinin kontrolü açıkçası çok da mümkün değil. Düzenlemeler yapılırken, farklı farklı şeyler yapılırken atlanan bazı durumlar var. Bunlar yaşandıkça Türkiye'de maalesef öğreniliyor ve düzeltilmeye çalışılıyor. Bedeli çok ağır oluyor. Ben mesela şöyle çok basit bir şey söyleyeyim. İlk başlangıçta gelenlerin hiçbirinden parmak izi alınmamıştı. Yani Türkiye'ye ilk giren ekibin hiçbirinin şeyi yoktu, parmak izleri yoktu. Kendileri beyan üzerine kimliklerini almışlardı. Daha sonra bu şahısların birçoğu farklı farklı yerden gelerek kendi kimliklerini değiştirdiği öğrenildi. Daha sonra parmak izine yaklaşık benim bildiğim kadarıyla 1 yıl sonra geçiyor. Bazı insanlar Türkiye'de kendisini Suriyeli tanıtıp Suriyeli mülteci yardımlarından yararlandığını biliyor musun? Mesela bu sırf parmak izi ve diğer şeyler olmadığından dolayı. Bunların her birini alt alta koyduğumuzda maalesef üst üste gelen bazı acemilikler var. Bu durumun başımıza geleceği belli miydi? Açıkçası belliydi. Buna hazırlık yapılması gerekiyor muydu? Hazırlık yapılması gerekiyordu. Yapılmayınca maalesef bir önceki yaptığımız hatayı toparlamak çok da kolay olmuyor. Sultanahmet saldırısını yapan şahıs böyle pozisyonda bir adamdı biliyorsun. Yani kendisini gidip göçmen bürosuna başvuran bir kişiydi. Türkiye'de daha önce gelmiş olanların bir tanesiydi. Ya yani bu kadar kontrolsüzlük istihbarat bilimlerini açıkçası söyleyeyim işin çok da fazlasıyla zorlaştırıyor. Çünkü siz kayıt altına aldığınız insanların kontrolünü yapabilirsiniz ve takip yapabilirsiniz. Hiçbir kaydı olmayan insanları takip etmek dünyanın en zor işidir. Yani istihbarat biliminin zaten işi zordu. Buna bir de ekstra olarak yeni bir zorluk kattınız ve bu zorluk katının içinde bütün bilinmeyenlerle bu soruların cevaplarını bulmasını bekliyorsunuz ki yani imkansız.
Evet, gerçekten önemli bir mevzuya parmak basmış Mete Yarar. RSFM'de yaptığı açıklamada bu kadar çok insanı kontrolsüz şekilde kapıları açıp Türkiye'ye alırsanız güvenliğinizde de böyle bir zaaf yaratırsınız. Çünkü bu insanların kaydı kuydu yok. Kaydı kuydu olmayan insanları istihbarat nasıl takip edecek diye soruyor haklı olarak Mete Yarar. Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından muhalefet liderleri arasında ilk mahkeme çağrısı HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a gitti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Demirtaş'ı Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sorguya ifade vermeye çağırdığını duyuruyor. Selahattin Demirtaş'ın ifade vermeye gitmeyeceği öğrenildi. Yani gitmem demiş Selahattin Demirtaş. Bir haber daha aktaralım. Yayınlanan haberler nedeniyle hakkında çok sayıda soruşturma başlatılan Özgür Gündem gazetesine destek amacıyla başlatılan nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasına katılarak birer gün gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapan ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarıyla tutuklanan Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Profesör Şebnem Korur'la sınır tanımayan gazeteciler Türkiye temsilcisi gazeteci Erol Önderoğlu tahliye edildi. Yeraltı dünyasına yönelik Babalar Operasyonu başta olmak üzere Banker Castelli ismiyle tanınan Cevher Özden'in Tunus'ta yakalanması dahil birçok operasyonu yöneten eski kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesi başkanı Atilla Aytek kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Sevgili dostlar, bugünkü gazetelerde var. Henüz 14 yaşındayken 1960 yılında polis kolejine giren mesleğine aşık bir polisti Atilla Aytek. 1984 yılında hükümetin mafya babalarına savaş açmasıyla adını duyurmaya başladı Atilla Aytek. Gençler Birliği Futbol Kulübü'nün 19 yıl yöneticiliğini de yaptı Atilla Aytek. Ben baba diye bir şey tanımam. Türkiye'de bir devlet baba vardır. Bir de evine ekmek götüren babalar vardır. Diğerleri kanunsuz babalardır demişti Atilla Aytek. Narkotik operasyonları da yapmıştı Atilla Aytek. 80'li yılların başında ünlü sinema yıldızları Serpil Çakmaklı ve Ahu Tuğba gibi isimleri de gözaltına almıştı. Ünlü polis şefi, polis müdürü Atilla Aytek. Önceki akşam evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda 70 yaşında hayatını kaybetmiş. Saatlerimiz 8'e geldi. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar buradayız efendim.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
I can't rest if I resist temptation. Oh, I know. before he goes.
Saatlerimiz 8.05'i gösteriyor. Sevgili dostlar, RSFM'desiniz. Canlı yayındayız. Sesimizin ulaştığı herkese, Türkiye'de ve dünyada herkese bir kere daha günaydın. Bir kere daha günaydınlar efendim. İş dünyasında bir Rusya sevinci yaşanıyor. Vladimir Putin'in Türkiye'ye yönelik yaptırımların iptalini öngören kararnameyi imzalaması iş dünyasında heyecan yarattı. İş adamları 2017 yılında önümüzdeki yıl bütün kayıplarımızı telafi ederiz diyorlar. Antalya'ya da charter seferleri, yani Rusya'dan kalkan ve içi tıklım tıklım turist dolu uçaklar 7 Temmuz'da Antalya iniş yapmaya başlayacak, tarifesiz uçaklar. Geliyor Ruslar, geliyor.
Hakan vuruş!
Başta Almanya, Türkiye bir şekilde anlaşmak zorunda.
Aileden sorumlu bakan da zaten birilerini öne yatmış vaziyette, o da konuşmuyor.
Ne de yaptı Bogdanovic?
Eğitim zayiatları olarak görüyorum.
Peki bu siyasi sapıkları ne yapacağız?
Burası Ankara, elbette gündem bu değil. Ama ben de Brüksel'den şöyle seslenmek istiyorum.
Kaderci bir toplum. Bunu hiçbir şey değiştiremez.
Faizlik bir yazgı, meslek değil, bir kader gibi bir şey.
Artık benim burama geldi, ben bunu açıklayacağım, dayanamam.
Taş üstüne taş, taş üstüne taş.
Konuklar ve yorumlarla Burası Türkiye devam ediyor. Evet, iş dünyasında büyük bir heyecan var. Turizmde de büyük bir heyecan var. 7 Temmuz'dan itibaren Rusya'dan kalkan uçaklar Antalya'ya iniş yapmaya başlayacak. İçi turist dolu charter uçakları, yani tarifesiz uçaklar. Gerçi Rusya'nın Ankara Büyükelçisi uçakların düşürülmesi karşısında tazminat beklentilerinin devam ettiğini söylemiş ve demiş ki ilişkilerin düzelmesi için şimdi sırada tazminat var demiş. Tazminat öderseniz daha iyi olur. Ya bu gidişte var ya Ruslar yakında bu gidişte var ya boğazları da isterler, boğazları. Hatta Eflak ve Boğdan'ı da Ruslara bırakacağız. Ancak o şekilde düzelir. Antalya'nın Kemer Belediyesi düşürülen Rus uçağının pilotu Oleg Peşkov'un ailesine ev vereceğini açıklamış Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül. Bu önerilerini Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'na iletmiş. Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Alexander Tolsopyentko'yu konsoloslukta ziyaret eden Başkan Gül, getirdiği tablo ve Türk şekerini de ilişkilerimizin tatlı kalması için size Türk şekeri getirdim diyerek vermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Sevgili dostlar, önemli bir telefon görüşmesiydi. Mektuptan sonra gördüğünüz gibi bütün iletişim imkanlarını kullanıyor iki ülke. Mektup, telgraf, telefon, WhatsApp mesajı, Instagram. Instagram'da birbirlerinin fotoğraflarını paylaşacaklar mesela. Sayın Putin'le, Sayın Erdoğan birbirleriyle böyle öpücük, gülücük, cik cik cik. Neydi o, bir şey vardı. Böyle hani gülücük şeylerine ne diyorlardı ya? Bir şey diyorlardı ona. Smile değil ya, emotion mı? Bir şey diyorlar. Emoji gönderecekler birbirlerine, emoji. Emoji. Merhaba cicim, kuşum, böyle şeyler. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına kulak verelim.
Sayın Putin'le ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin düzeltilmesine yönelik son gelişmelerle ilgili görüşlerimizi paylaştık. Gerçekten her iki ülke içinde çok faydalı bir görüşme yaptığımıza inanıyorum. Türkiye ile Rusya arasındaki münasebetlerin hızla eski seviyesine ulaştırılması konusunda kendisiyle mutabık kaldık. Sayın Putin'le Eylül ayında Çin'de yapılacak G20 toplantısında daha kapsamlı bir görüşme gerçekleştirme kararı aldık. Bu arada 1 Temmuz'da Soçi'de Dışişleri Bakanlarımızın da bu konuları enine boyuna ele almaları hususunda bakanlarımıza talimat vermeyi kararlaştırdık.
Ekonomi.
Sevgili dostlar, ekonomi haberlerine geçeceğiz. Ardından da sevgili dostlar, artık öğretmenlerin KPSS sınavı olmadan mülakatla nasıl öğretmen olabileceklerine dair hükümetin son kararnamesini, son düzenlemesini konuşacağız. Anadolu Eğitim Sen Genel Başkanı Cansel Güvenli. Karşılıksız çeke hapis cezasını öngören düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmiş. Sevgili dostlar, üzerinde tarih bulunan ve kanuni süresinde ibraz edilen çekle ilgili karşılıksız işlem yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında hamilin şikayeti üzerine her bir çekle ilgili olarak 1500 güne kadar adli para cezasına hükmedilecek. Çekte adli para cezalarının ödenmemesi halinde kamuya yararlı bir işte çalıştırma kararı verilmeksizin doğrudan hapse gönderilecek. Bakın, 1500 güne kadar adli para cezası, karşılıksız çekte 1500 güne kadar adli para cezası, çekte adli para cezasının ödenmemesi halinde direkt hapis. Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilenler de yasaklılıkları süresince sermaye şirketlerinin yönetim organlarında görev alamayacaklar. Yıl sonuna kadar Türkiye'deki kurumlara bildirilen varlıklara vergi incelemesi yapılmayacakmış. Yatırım ortalamasının iyileştirilmesini hedefleyen kanunla çekten sigortaya, vergi muafiyetinden harçlara kadar pek çok yenilik getirilmiş. Mesela sigortaya vergi muafiyeti var. Dışarıdan gelecek bütün paralara da, bütün sermayelere de hükümet kapıyı ardına kadar açıyor. Evet, ne olursan ol, gel yine gel diyor hükümet. Yeter ki Türkiye'ye para getir. Özellikle İslam ülkelerinden, Orta Doğu ülkelerinden, Suriye'den, Mısır'dan, Bangladeş'ten, Pakistan'dan, Afganistan'dan batıya kaçan mülteciler, sevgili dostlar, mülteci statüsü alabilmek, o ülkenin vatandaşlığına geçebilmek için din değiştiriyorlarmış. Yani Hristiyan olmaya evet diyorlarmış. Bu yeni bir haber değil aslında, daha önce aktarmıştık ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme yeni gelmiş. Parlamenterler olaydan yeni haberdar olmuşlar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı terör örgütü, yani FETÖ soruşturmasında bu örgüte finansal destek sağladıkları için yönetimine el konulan yeni üniversiteler var. İpek Üniversitesi ile Turgut Özal Üniversitesi'ne de kayyum atandı. Bu üniversitelere devlet tarafından el kondu. Evet, okullar da tatile girdi. Ramazan'ı da bitiriyoruz sevgili dostlar. Bu akşam da zaten tatil başlıyor. Okullarla beraber milli eğitimle ilgili sorunlar pek aslında askıya kaldırılmıyor. Genelde okullar açıkken konuşuruz biz bu işleri. Mesela atanamayan öğretmenleri, değil mi? Eylül ayında okullar açılırken yine gündeme gelecek. Ama sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, devlet memuru olabilmek için her yere getirilen KPSS koşulu acaba bir kısım öğretmenler için kaldırılıyor mu? Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı'na sunulan bir teklif. AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal'ın sunduğu bir teklif. Tasarının 12. maddesine ilave edilmek üzere sevgili dostlar. Sözleşmeli öğretmenlerin mülakatla işe alınmasını öngörüyor. Yani KPSS olmadan. Peki neden böyle bir düzenleme ve bunun anlamı nedir? İsterseniz bu konuyu gündeme taşıyan Anadolu Eğitim Sen Genel Başkanı Canser Güven'le konuşalım. Canser Güven, günaydın.
Günaydın Murat Bey.
Şimdi bu yasa tasarısını bize biraz anlatır mısınız? Siz bunu sosyal medyada da paylaştınız. Biz de orada gördük. Ne anlatıyor bu yasa efendim? Ne var içinde?
Valla bu çuval yasa milli eğitime dair birçok başlığı içeriyor. Çokça tartışılan, biliyorsunuz, Maarif Bakanlığı'na doğru bizi götüren, evrimleştiren uygulama da var içinde. Bir boyutu da öğretmen istihdamı yer değiştirmelere dair. Sanki bugün seçilmiş, ilk defa iktidara gelmiş bir hükümetin deneysel uygulamaları. 400 binden fazla öğretmen var atanmayı bekleyen, İzlanda nüfusundan fazla bir kitleden bahsediyoruz.
400 bin.
Buna rağmen çok sayıda eğitim fakültesi açılmaya devam ediliyor. Formasyon dağıtılmakta. 100 bine yakın ücretli öğretmen, ki bunların bir kısmı öğretmen değil, lisans mezunu dahi değil, hizmet veriyor ülkemizde. Bakın, terör konuşuyoruz. İnsanlarımızın, çocuklarımızın terör örgütlerine kapılıp gitmesi endişesini taşıyoruz. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu her fırsatta herkes söylerken, nitelikli öğretmeni öğrenciyle kavuşturmayı biz bir türlü başaramadık.
Maalesef.
Ne yazık ki.
Maalesef.
Mecliste dün de yoğun bir mesai vardı. Bahsettiğiniz çuval içerisindeki bu öğretmen atamasına dair maddeler aslında muhalefet milletvekillerince çokça direnç gösterildi. Onları da takdir ediyorum burada.
Evet. Şimdi biraz tasarıdan bahsedelim öğretmen. Mi? Bu yasa tasarısında sözleşmeli öğretmenlerden söz ediyor. Sözleşmeli öğretmenler ihtiyaç duyulduğu takdirde alım yapılacak her bir pozisyonun 3 katına kadar aday arasından bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınav ile alınır diyor. Bu sözlü sınavda efendim, yani bir torpil, bir kayırma, bir ne bileyim, adamını bulan hamili kart yakınımdır. Bu olmayacak mı Türkiye'de? Alışığız biz böyle şeylere.
Aynen öyle. Ne zaman sözlü sınavlı bir atama ve görevde yükselme uygulaması gelse, Danıştay ya da Anayasa Mahkemesi'nden bunlar hep dönmüştür geçmişte.
Değil mi?
Bunda ısrar edilmesini anlayamıyoruz. Hani mahkemeler karar verinceye kadar atı alan üsküleri geçiyor bazen ve kazanmış hak gibi de olabiliyor atananlar açısından. Biliyorsunuz ilginç bir şey daha oldu. Yüksek yargıda değişikliğe gidildi. Artık Danıştay üyelerinin nasıl atanacağını da iktidar belirleyeceği için ağırlıklı olarak biz yargıya da çok güvenemeyeceğiz bu mülakatlı atamalar.
Yargının da yapısı değiştirildi çünkü o da geçti meclisten.
Aynen öyle. Mülakat varsa şaibe her zaman
vardır.
Bir de şunu sorgulamak lazım. Dün Sayın İsmet Yılmaz mecliste, ya öğrencilerimizi, evlatlarımızı emanet edeceğiz, bir çekip konuşmayalım mı? Hani bir bakalım uygun mu diyor, ama kendisini çekip konuşmuşlar mı bakan olurken? Şimdi ne kadar layık? Yani 18 milyon öğrenciyi, 1 milyona yakın eğitim çalışanını emanet ettiğiniz bakanın öğretmen olması gerekmiyor. Bürokratlar öğretmen değil. 4 yıl fakülte bitirmiş, KPSS'ye geçmiş, alan sınavını başarmış öğretmen arkadaşımı 5 yıl çalıştıracaksın. Arkasından bir daha mülakata alıp bakalım kadroya layık.
Eğitim Milli Eğitim Bakanı olanların şimdiye kadar eğitimden gelmesi, ya böyle bir şey var mı? Eğitimden geliyor mu Milli Eğitim Bakanları, ya da böyle bir gelenek var mıydı Cumhuriyet hükümetlerinde?
Valla Cumhuriyet hükümetlerinde olmaz olur mu?
Vardı
yani,
değil mi?
Mustafa Necati'lerle başladık biz. Bütün Milli Eğitim Bakanlarımız Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde öğretmen kökenli oldular.
Değil mi?
Sonradan değişti, 1960'lardan sonra görüyorsunuz. Yakın dönemde rastlamıyoruz artık. Öğretmen bakana rastlamadığımız gibi bürokratları ve danışmanları dahi. Bakın, en önemli danışmanlarını Sayın İsmet Yılmaz Emniyet Teşkilatı içerisinden getirdi. Yani bizi tanıtsınlar.
Milli Eğitim'in danışmanları emniyetten mi geldi?
Eski emniyet müdürlerini şimdi bakan değiştikçe kendi kadrosunu yanına alıp çalışmak istiyor. Hani bu anlaşılabilir bir şey ama tamamen alanın dışından insanların eğitime müdahale etmesi, bu deneysellik sürekli eğitim zayiatlarına yol açıyor. Sadece atanacak öğretmenler için değil, evet, onların eğitici öğrenciler için de sorun katlanarak büyüyor.
Doğru söylüyorsunuz. Bir de milli eğitim deyince bütün mesele sadece öğretmenlerin atanamaması mevzuna kilitlenmiş gibi gözüküyor. Kamuoyunda sadece bunlar, ama milli eğitimin o kadar çok sorunu var ki sizin de aktardığınız gibi, sadece öğretmenlerin atanmaması değil, bir de liyakat sorunu, kalite sorunu var. Bir sürü insanlar, yani 10. yıl marşını yasaklayan il milli eğitim müdürleri var. Yani bunlar nerede yetişmiş, nereden seçilmiş, hakikaten insan düşününce çıldıracak gibi oluyor.
Öğretmen niteliği, yani insan malzemesi en önemli şey.
Tabii eğitimde. Ki.
Akıllı tahta olmadan da olur. Ücretsiz ders kitaplarını biz kaplayıp her yılda kullanabiliriz. Yeter ki kitabın içi dolu dolu olsun, o dersi anlatacak öğretmenim donanımlı olsun.
Tabii.
Biz Anadolu Eğitim Sendikası olarak liyakatimizin en üst seviyede olmasından yanaydık. Herkes öğretmen olamamalı. Ha gelin üniversitelerimizi gerçekten bağımsız hale getirelim. Dekanlarımız, rektörlerimiz seçimle gelsin. O eğitim fakültesinde biz öğrenciyi mülakatla alalım. Hı-hı. Sendikamız hep bunu söylüyor. Özlü yazılı mülakatı siz daha eğitimin başında alın. Daha ileriye gidiyorum. Bir yayınınızda sizin eğitimde istismarı konuşmuştuk.
Evet.
Psikolojik açıdan, davranış açısından çeşitli testlere de sokabilirsiniz. Uygulamalı eğitimler yaptırın daha eğitim sürecinin başında. Ama eline diplomayı verdiğin öğretmenime daha da hendekler atlatıp yetmez gibi, hani niteliğinden emin değilsin madem, git orada 3 yıl çalış. Sonra bakalım seni kadroya alabilirsek daha üstüne 2 yıl çalış. Eş durumu dahil, sağlık özrü dahil, yer değiştirmeyeceğine dair sözleşmeyi imzala. Bakın bu kölelik sistemidir. Siz anayasada yazan aile bütünlüğünü nasıl ortadan kaldırabilirsiniz? Öğrenim evet. hakkını nasıl ortadan kaldırabilirsiniz? Bu evlere temizliğe de gelelim o zaman siz ıslık çalın. 400 bin kişinin işsizliğinden beslenen kardeşim senin işine gelmiyorsa burada çalışacak insan çok. Ha, o öğretmen bulamazsan zaten öğretmen olmayanlar da sınıfa girmek istiyor. İşine gelirse demek en hafifinden vicdansızlıktır.
Evet.
Mübarek Kandil günü ben çok iyi biliyorum bugün. 400 bin öğretmenin kendisi, ailesi, yakınları, yavuklusu, atanmasını, evlenmeyi bekleyen bütün duaları meclisin insafa gelip artık gerçek öğretmenleri, nitelikli öğretmenleri öğrencileriyle kavuşturacak
evet.
sağlam bir sistem geçirmeleri.
İnşallah öyle olur. Sayın Güven, bir de şeyi de söylemek lazım tam bu noktada. Atatürk Havalimanı'nda ki saldırıda saldırganlardan birini vurarak düşüren polis aslında bir öğretmen hocam. Aslında atanamamış polis yapmışlar adamı. Bu o kadar çok var ki, yani benim oturduğum yerde de efendime söyleyeyim vardı, bir polisle konuşuyorduk. Ben aslında öğretmenim dedi, Murat Bey dedi, ama atanamadığım için ne yapayım dedi. Devlet memuru hakkımı polis olarak kullandım dedi. Yani hakikaten...
Yani mesleğe saygı duyuyorum. Yani silahlı kuvvetlerimiz çok kutsal bir iş yapıyor ama biz insanı eğitmek ve yaşatmak üzere eğitim almış.
Tabii
insanlar.
Herkesin işi önemli.
Öyle
herkesin işi
önemli. İnsanı siz eline silah verip...
Değil mi?
Evet. Yani bunu gözyaşları içerisinde yaşadığım şeyler oldu. Biz atama için eylemler yaparken bakanlık önünde. Bir önceki eylemde yanımda koluma girmiş olan öğretmenimi bir sonraki eylemde biz vatanlığa yaklaşmayalım diye karşımda gördüm. Yani belirli evet. silahıyla göz göze geldik ve o ağlamaya başladı, ben ağlamaya başladım.
Anladım.
Bunlar çok acıklı öyküler. Bizim gerçekten insan harcamaya lüksümüz yok. Çok bulunan şey çok ucuz ya. İnce ince ipek gibi dokuduğunuz bir malzemeyi alıyorsunuz, aba pantolon yapıyorsunuz. Günah, yazık bu.
Anladım.
Eziktir. Ve idealize etmiş insanlar öğretmenliği. Onların öğrencilere kavuşmasını engellemek yerine atama sistemimizi bilimsel, adil, hukuki bir zemine oturtalım. Bol bulduk, harcayalım, deneyelim. Onlarca atama bekleyen öğretmenin intiharına, ölümüne şahit olmuş bir ülkeyiz.
Evet, bunu artık önleyelim diyorsunuz.
Bitirmemiz
gerekiyor diyorsunuz. Mülakat
alınan sınav açtık.
Öğretmenlikten nereye geldik? Milli eğitimin sorunları bitmez Sayın Hocam. Bayram öncesi üzmeyelim sizi. Anadolu Eğitim Sen Genel Başkanı Canser Güven. İyi bayramlar. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Bayramlar olsun Murat Bey.
Sağ olun efendim. Evet, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri de bir yılan hikayesi sevgili dostlar. Fasıllar açılacak mı, açılmayacak mı? Avrupa Birliği'ne girecek mi? Bu süreç bitmez. Bizde süreçler bitmez. Ergenekon süreci, Susurluk süreci, fasıl süreci bitmez. Bakın 6,5 ay sonra ilk fasıl açılmış. İlk fasıl açılmış. Hükümetler arası katılım konferansı toplantısında Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde hangi fasıl açılmış? 33 numaralı Mali ve Bütçesel Hükümler Faslı müzakereleri açılmış. Bu Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde 6,5 ay aradan sonra açılan ilk fasıl olmuş. Müzakerelerin başladığı 2005'ten bu yana 16 fasıl açılmıştı ama bunların büyük bölümü de kapanmadı. Bakın 2005'te başlamış. Hangi yıldayız? 2016. Kaç sene olmuş? Biz hala fasıl açıyoruz. Biz hala fasıl açıyoruz, fasıl. Üstelik açılan fasıllar da kapanmıyor. En iyisi biz Kürdili Hicazkar faslı dinleyelim hep beraber. Biz Türkleri bu paklar sevgili dostlar. Avrupa Birliği bu fasıldan anlamaz. Biz kendi faslımızı daha iyi biliriz. Zaten bu gidişle Avrupa'ya gireceğimiz falan yok. Siz iyisi mi? Açın radyonun sesini. Kürdili Hicazkar faslını dinleyin. Saatlerimiz 8.27'ye geldi. Saat 8.30'da RSFM Haber Merkezi son gelişmeleri aktaracak. Haberlerden sonra yine çok sayıda haber, gazete manşetleri, spor haberleri ve bağlantılarla yine bu mikrofonda, bu frekansta RSFM'de olacağız. Burası Türkiye devam edecek.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Why she shies away from human affection, but somewhere in a private place, she packs a bag for outer space, and now she's waiting for the right kind of pilot to come.
Terör saldırıları insanlarda korkuya da neden oluyor, tedirginliğe de neden oluyor. İstanbul'da Marmaray'da yürüyen merdiven arızalanınca panik çıktı. terör saldırısı mı oldu diye. Çıkan panikte iki kişi hafif şekilde yaralanmış. Ayrılık Çeşme istasyonunda yürüyen merdiven gürültü yaparak arıza çıkartınca çıkan gürültüyü patlayıcı sanan bazı yolcular paniğe kapılarak çıkış kapılarına doğru hücum ettiler. İki kişi yaralandı. Görüyorsunuz değil mi insanlardaki korkuyu? PKK hedeflerine Kuzey Irak'ta hava harekatı yapıldı. Neredeyse her sabah silahlı kuvvetlere bağlı savaş uçakları ya PKK'ya yönelik ya da IŞİD terör örgütüne yönelik saldırılar düzenliyorlar, hava harekatı düzenliyorlar. Haftanin bölgesinde PKK'ya ait mağara ve barınaklar imha edilmiş. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz yarı finale çıktı. Polonya'yı eledi. Normal süresi 1-1 biten karşılaşma penaltılara kaldı. Penaltılarda Portekiz 6-4 kazandı. Portekiz'in son penaltısını yarı finale, takımı yarı finale çıkartan son penaltıyı Ricardo Quaresma kaydetti ve Portekiz yarı finale yükseldi.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
Bu arada Gökhan Gönül Beşiktaş yolundaymış. Sarı Lacivertli kulüple bağları kopan ve Beşiktaş'ın takibinde olan Milli Yıldız dün Twitter hesabındaki Fenerbahçe fotoğraflarını kaldırmış. Gökhan Fenerbahçe'yi silmiş sosyal medyadan, Beşiktaş'a doğru gidiyor. Bu arada Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıkları da 8 Temmuz'da başlayacakmış. Evet, Galatasaray Rekering'le sözleşmeyi imzaladı sevgili dostlar. En ucuz şampiyon diyor. Galatasaray işi ucuza kapatmış. Hollandalı teknik adamla yola devam edecek olan Galatasaray 900 bin euro garanti ücret belirledi. Bu kadar. 900 bin euro. 1 milyon euro bile değil. Bu rakam sarı kırmızıların son yıllarda bir teknik direktöre vereceği en düşük para olacak. Roberto Mancini'nin Galatasaray'a gelmişti ya, Mancini. Onun kazandığının sadece dörtte biri. Rekering'e verilecek, Rekering'e reva görülen para işte bu kadar. Ya ne yapsın, Galatasaray'da para yok. Ne yapsın adamlar? Rekering'le devam. Bu arada İspanya Milli takımı teknik direktörü ve Beşiktaş'ın da eski teknik direktörü, eski Yeniköy kasabı Vicente Del Bosque İspanya milli takımını bıraktı. Evet, İspanya milli takımından ayrıldı Del Bosque. Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki diğer yarı finalistlerden biri ya Belçika olacak ya da Galler olacak. Evet, bu akşam Belçika-Galler maçı var. İyi bir maç olacağı benziyor. İki takım da açık top oynuyor. Belçika son derece diri bir takım. Hücum eden bir takım. Galler de fena değil. Hatta Galler'in İngiltere'den daha iyi top oynadığını söyleyebiliriz. Belçika-Galler maçı güzel maç olacak. Bu akşam saat 22'de. Sevgili dostlar, bakalım yarı finale hangisi çıkacak? Önümüzdeki sonbaharda da Rio Olimpiyatları düzenlenecek sevgili dinleyiciler. Gerçekten bu yaz sporla dolu dolu geçiyor. Önce Avrupa Futbol Şampiyonası, ardından da Brezilya'daki olimpiyatlar olacak.
siyaset bilmediği belli. Ama hesap
etmeliyim ki bizden hemen önce hem sonra vatan var.
Partimin bütün delegelerinin oylarıyla efsanevi bir kurucu liderden liderliği devraldım.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bu insanlık suçunu biz yargılatacağız.
9'a 10 var, Ankara'da ne var?
Hemen hızla Ankara'da ne var? TVM temsilcisi, başarılı gazeteci Emin Varol canlı yayında telefon attığımızda. Emin Varol günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ederim. Haftayı bitiriyoruz artık, önümüz bayram. Tatile gidecek herkes köylü köyüne, evli evine. Ankara'yı nasıl kapatacağız? Haftayı nasıl bitiriyoruz? Ankara'da gündem nedir Emin Varol?
Evet, Ankara'nın gündemi yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki aktiviteler olacak. Bu Danıştay Kanunu, yani Yargıtay ve Danıştay'ı sil baştan değiştiren tasarı dün gece kabul edildi. Ama yeni tasarılar geliyor, komisyonlardan geçiyor. Sanıyorum hafta sonu Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışacak ve bayramdan önce tasarladıkları bu kanunları çıkardıktan sonra da tatile girecek. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi hafta sonuna ve bayram öncesinde çalışarak giriyor. Öte yandan terörle ilgili konularda başkent Ankara'da bir numaralı gündemi, ama hükümet gündemi değiştirmeye çalışıyor. Onun için dün Osman Gazi görkemli bir şekilde Osman Gazi Köprüsü açıldı. Bugün Mersin'den Galse'ye bir gemi yola çıkıyor. Devlet bakanlarından birisi bu törene katılacak. Aslında büyük şaşalı tören yapılmıyor. Cumhurbaşkanı ve başbakan gitmiyor. Türkiye-İsrail arasındaki yumuşamanın bir örneğini gösterecek. Bakalım evet, yumuşadı mı İsrail Aşat limanına bu geminin gelmesine ve Gazze'ye geçmesine izin verecek mi? Bir noktada anlaşmanın ilk detayı burada saklı. Ne olacağı merak ediliyor. Öte yandan Türkiye-Rusya ilişkileri bahar havasını yaşıyor ama İstanbul Havalimanı'nda saldırıda bulunan 3 teröristin de Kırgız, Dağıstanlı ve Özbek, 2 tanesinin de Rus vatandaşı olarak çıkması biraz kafaları karıştırdı Ankara'da. Acaba Türk-Rus ilişkileri bu kadar çabuk neden bahar havasına girdi şeklindeki soru işaretleri arttı. Türkiye'nin bu Putin'le yaptığı anlaşmanın, daha doğrusu dilediği özrün sonunda gelen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arka arkaya açıkladığı, evet, Türkiye ile ilgili ambargo kararlarının kalkması, acaba Atatürk Havalimanı'nda ortaya çıkan Rus vatandaşı olan iki kişinin, ki Rusya bunu yalanladı, bir tanesinin Rus vatandaşı olmadığını söyledi. Bu kafaları karıştırıyor Ankara'da. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Soçi'ye hareket ediyor. Bu bahar havasının ilk ikili temas yönünden göstergesi olarak Karadeniz Ekonomik İşbirliği toplantısına katılacak ve Rusya tarafından davet edilmişti. Öte yandan dokunulmazlıklarla ilgili yeni döneme giriyoruz. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı gel ifadeni ver dedi. Evet. Ancak Demirtaş gelmem dedi. Gelmeni al dedi. Şimdi ne olacağı merak ediliyor.
Evet, işte haftayı bitirirken ve bayrama girerken Ankara'nın hem dış hem de iç politika gündemi böyle. Emin Varol, iyi bayramlar. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
İyi bayramlar efendim.
Gazete manşetleri.
Temmuz Cuma gününün gazeteleri hangi manşetleri atmış? Hürriyet gazetesi Körfez'e gerdanlık diyor. Bayramda köprü ücretsiz. Osman Gazi Köprüsü törenle açıldı. İstanbul-İzmir arasındaki karayolu ulaşımını 3,5 saate indirecek Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyol Projesi'nin en önemli ayağı olan ve Osman Gazi adı verilen İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü dün törenle açıldı. Açılması gereken bir köprüydü. Hayırlı olsun sevgili dostlar. Darısı Çanakkale'nin başına. İstanbul'a, İzmit'e, bu körfez geçişlerine ve Boğaz'a bir sürü köprü yapıldı. Ama Çanakkale Boğazı'nda tek bir köprü yok. O Boğaz bizim Boğazımız değil mi? Çanakkale Boğazı, orası da Boğaz geçişi değil mi? Orası da iki yakayı bir araya getirecek bir karayolu geçişi olmayacak mı? İstanbul'da bir sürü köprü yapılırken İzmit Körfezi de köprüyle birleştirilirken Çanakkale'de neden hala köprü yok? Habertürk gazetesi dört dörtlük köprü açıldı diyor manşetinde. Dünyanın dördüncü en büyük orta açıklıklı asma köprüsü Osman Gazi sayesinde İzmit Körfezi 2 saat yerine 4 dakikada geçirecek diyor. Yani deniz yoluyla feribotta kuyruğa gir, feribota bin, feribot için bilet al. Sonra denize açılsın, sonra limana yanaşsın, sonra feribottan in. Neredeyse 1,5 saat 2 saat alıyor ama şimdi köprüden araçlar hemen geçecekler. Bayramda da ücretsiz olacak. Yüksek yargıyı düzenleyen tasarı geçti. Yüksek yargıyı yeniden düzenleyen ve çok tartışılan kanun mecliste kabul edildi. Yargıtay üyeleri 12 yıl için seçilecek. Bir üye iki kez Yargıtay üyesi olamayacak. Danıştay daire sayısı 10'a düşürülecek. Yürürlük sonrası Danıştay üyelerinin üyelikleri de sona erecek. Posta gazetesi her yerdeler demiş IŞİD teröristleri için. Tam 71 ilde IŞİD hücreleri varmış. Örgütün Türkiye'nin 81 ilinden 71'inde Fatih'teki eve benzer hücreler oluşturduğu belirlenmiş. Katiller Fatih'te kiraladıkları evde kalmışlardı hatırlayacaksınız. Ve bir aydır, 1,5 aydır bu saldırıyı planlamışlar. 3 ay önce kirasını peşin olarak tutmuşlar. Hatta evde bomba da hazırlamışlar. Etrafa kimyasal kokular yayılmış. Komşular yemek pişiriliyor zannetmişler. Oysa etrafa yayılan kokular yemek kokusu değilmiş. IŞİD teröristleri bomba hazırlıyormuş. Osman Gazi Köprüsü bayramda bedava dedik. Bayramdan sonra kaç para diye soranlar var. Twitter üzerinden soran dinleyicilerimiz var. Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Murat Erdin diye aramanız yeterli sevgili dostlar. RSFM adresi de Twitter'dan. Ayrıca Arda Acaröz adresini de Twitter'dan bulabilirsiniz sevgili dostlar. Twitter'dan sormuşlar. Söyleyelim. Bayramdan sonra köprü geçişi 90 lira. Sabah gazetesinin manşeti yılanın başı için polisten insan avı. Atatürk Havalimanı'nı kana bulayan katliamın planlayıcısı ve DAEŞ'in İstanbul sorumlusu azılı terörist tespit edilmiş. Çemberi daraltan polis Çeçen asıllı Ahmet Çatayev'in peşindeymiş. Bu arada UEFA dün akşam oynanan Portekiz-Polonya maçı öncesi bir dakikalık saygı duruşuna çağırdı takımları. Tepkiler UEFA'ya geri adım attırdı diyor Sabah. Milliyet gazetesinin manşeti Beylikdüzü şüphesi. Atatürk Havalimanı'nı kana bulayan 3 teröristin 18 Haziran'da operasyonla yakalanan ikisi Çeçen 3 kişilik IŞİD hücresiyle bağlantısı araştırılıyor. İstanbul Beylikdüzü'ndeki operasyonda sansasyonel eyleme hazırlanan 3 IŞİD üyesi yakalanmış. Gördüğünüz gibi IŞİD teröristleri her yerde. Fatih'te, Horor'da, Beylikdüzü'nde ve Türkiye'nin dört bir yanında. Kilis'te, Gaziantep'te her yerde varlar. Çünkü kapıları açtık, herkesi çağırdık. Bütün Suriye'ye gel dedik, gel. Hepiniz gelin. Kayıtsız, kontrolsüz içeriye girişler. Mete Yarar'ın söylediği gibi. Star gazetesi Gurur Köprüsü Osman Gazi demiş manşetinde. 8 bin işçinin 39 ay gece gündüz çalışıp tamamladığı Körfez'in incisi Osman Gazi Köprüsü törenle hizmete girdi. Erdoğan, şimdi gündemimizde Çanakkale 1915 köprüsü var demiş. İnşallah Çanakkale'ye bir köprü gerekiyor. Sözcü gazetesi hatalarının bedelini halk canıyla ödüyor demiş manşetinde. Kafa kesen dinci IŞİD'e yıllarca terörist demediler. Esad'ı devirmek için muhalifleri desteklediler. Yaralananların Türkiye'de tedavisini sağladılar. Sınırları yol geçen hanına çevirdiler. Katliamcı IŞİD'i başımıza bela ettiler demiş Sözcü. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hayatını kaybeden 44 can için önerge verildi. Ancak hükümet partisi AK Parti dinci terör örgütü IŞİD'in yaptığı katliamın araştırılmasını istemedi diyor gazete. Vatan gazetesi yalnız değiliz, ilk kez yalnız değiliz demiş manşetinde. Tüm dünyanın, Amerika olsun, Rusya olsun, Avrupa Birliği olsun, Avustralya olsun, tüm dünyanın Türkiye'ye yönelik mesajlarını manşet yapmış. Tüm dünya Türkiye'nin yanında terörle mücadele konusunda sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Vatanın manşeti yalnız değiliz. Cumhuriyet gazetesi IŞİD hidrojen bombası yapacak diyor. IŞİD emirinin açıklaması. Kilise maket uçakla saldırı planlanmış. Gaziantep'te yakalanan IŞİD'in teknoloji mecmuası emiri. Teknoloji dergisi yayınlıyormuş ya IŞİD. Şu hale bak. Teknoloji dergisinin emiri, yani editörü demek oluyor herhalde bu. Ersen Çelik. Örgütün iki maket casus uçak aldığını ve kilise saldırı hazırlığı yaptığını söylemiş. IŞİD'in Halep'te hidrojen bombası yapmaya çalıştığını, savaş uçağı da olduğunu savunan Çelik, kimyasal silah ve füzelerin sınırda bir depoda bekletildiğini ileri sürmüş. IŞİD'in geldiği noktaya bakar mısınız sevgili dostlar? Adamlar da yok yok. Yeni Şafak gazetesi teröre karşı İslam'a sahip çık diye bir manşet atmış. İslam dünyası büyük bir terör tehdidiyle karşı karşıya. Terör örgütleri İslami motifler kullanıyor. Bu motifler üzerinden Müslüman ülkelerde yıkımlara neden oluyor. Müslümanların, dini önderlerin, bu konuda kaygısı olanların, hassasiyet sahibi olanların, müftülerin, imamların, STK'ların, kanaat önderlerinin bu tehlikeye karşı tepkilerini acil olarak yükseltmeleri gerekir demiş. Yeni Şafak gazetesi. Saldırıyı yapanlar İslam adına yaptıklarını söylüyorlar. Saldırıyı yapanların adı Abdullah, saldırı yapanların adı Muhammed, saldırı yapanlar Müslüman isimlerine sahip. Böyle olunca da tabii ister istemez Batı'da İslam'a karşı bir korku oluşuyor. İslam'a karşı bir İslamofobi gelişiyor sevgili dostlar. Bu kaçınılmaz bir şey. Meydan gazetesinin manşetini okuyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'le barıştı. Eski dostlar da düşman oldu. Erdoğan Mavi Marmara'da kendisine sormadan iş yaptılar diye İHA'ya kızdı diyor. Aynı akıbete uğrayanları da yazmış Meydan gazetesi. Kürtler, liberaller, yetmez ama evetçiler, cemaat, eski yol arkadaşları ve valiler. Hepsi Meydan gazetesinin birinci sayfasında. Yeni Çağ gazetesinin manşeti AKP'den IŞİD'e karartma. CHP ve MHP'nin terörü araştıralım önergesini. AK Parti'nin reddetmesi mecliste tartışmalara sebep oldu. İçişleri Bakanı Efkan Ala sorulara yanıt vermeden terörle mücadelede başarılıyız deyip gitti. Kimlikleri belli oldu diyor Yeni Çağ. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 44 kişinin hayatını kaybettiği alçak saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist Özbek, Dağıstan ve Kırgız uyruklu çıktı diyor Yeni Çağ. Başka bir haber daha aktaralım aynı gazeteden. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisi'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'yla 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı vermiş. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici karara sert tepki göstermiş. Yargıya olan güvenimiz sıfıra inmiştir ifadesini kullanmış. Karar gazetesinin manşeti: katliam emri tek koldan. Atatürk Havalimanı'ndaki alçak saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi. IŞİD'in ilk kez yabancı canlı bomba kullandığı katliamın perde arkasındansa tek kol lakaplı Ahmet Çatayev çıktı. İstanbul'u kana bulayan özel hücreyi kurdu. Teröristlere emir de katilden gitti diyor Ahmet Çatayev. İşte gördüğünüz gibi Müslüman olduğunu iddia eden bir katil. Hem kendisini parçalıyor bombayla hem de etrafındaki 44 kişiyi öldürüyor. Bunu ne adına yapıyor? Bu saldırıyı yapmadan önce bu insanları sorgulamak ve sormak lazım. Ya arkadaş, sen bunu ne adına yapıyorsun? Kimin adına yapıyorsun? Amacın ne? Nedir amacın? Ne istiyorsun insanlardan? Kendinden ne istiyorsun? Söyle bakalım, ne istiyorsun? Taraf gazetesinin manşeti: Türkiye'ye karşı savaş hazırlığı. Gaziantep'te tutuklanan IŞİD militanı örgütün Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlıklarını anlattı. Maket uçakla eylem, bakın, maket uçakla eylem yapmayı düşünüyorlarmış. 25 kişilik canlı bomba timi kendini patlatmaya, kendini parçalamaya hazır. Ne kadar çok adam var, ne kadar ruh hastası var ya. Bunların hepsi terörist olmuş. Bombalı araçlar ve kimyasal saldırılar. Bütün bunları planlıyor IŞİD. Ve bu bombalı saldırıları yapanlar, sevgili dostlar, hepsini sorduğun zaman bunlar Müslüman. E Batı'da da ister istemez ya bunları yapanlar, kendini patlatanlar, masum insanların üzerine bomba atanlar, masum insanları, bebekleri, çocukları tarayanlar Müslümansa, onların Müslümanlıktan, İslam'dan korkmaları da normal değil mi sevgili dostlar? Kendinizi onların yerine koyun. Bir de bu katillere bakın. Tabii ki bunlar İslam'ı temsil etmiyor, tamam. Bunlar, bırakın İslam'ı, insanlığı temsil etmiyorlar. Ama batılı gözüyle baktığınız zaman adı Ahmet olan, adı Hüseyin olan, adı Hasan olan adamlar kendini patlatıyor. Sorduğun zaman Müslüman. Batının İslam'a karşı bir İslamofobi geliştirmesi bence anlaşılır bir şey. Çok da yani haksız değiller o kadar da sevgili dostlar. Yani bütün bunları başka bir dinden, başka bir mezhepten birisi hep aynı insanlar yapsa biz de böyle düşünmez miyiz? Ya hep bunlar yapıyor ya bunları demez miyiz? İşte Avrupa da bunu diyor. Bir Gün gazetesinin manşeti: IŞİD'i besleyen sizin karanlığınız. AK Parti iktidarı İslamcılığın beslendiği Selefi Vahabi zihniyetini toplumun her bir hücresine monte ediyor. IŞİD gibi örgütleri işte bu ortam yaratıyor diyor. Bu manşetten devamla şunu söyleyeyim, hiç unutmuyorum. Fransa'da bir karikatür dergisini basmıştı yine IŞİD teröristleri. Ve işi kağıt kalem olan insanların üzerine kalaşnikovlarla ateş edip kafalarından gözünden vurarak öldürdüler o karikatüristleri. Ne çizerse çizsin kardeşim. Adamın elinde kalem var, kağıt var. Ama sen o adamları kalaşnikovlarla tarıyorsun Paris'te. Ve Türkiye'de, bakın Türkiye'de sevgili dostlar, bazıları kalktılar, IŞİD'i destekleyen eylemler yaptılar. IŞİD'i destekleyen sloganlar attılar ve IŞİD bayrakları açtılar Türkiye'de. Yani Türkiye'de eli silahlı, eli kalaşnikovlu IŞİD'çileri seven bir yığında adam var. Bunu da bilmek lazım. Aydınlık gazetesinin manşeti: sıra Suriye'de, çözüm Halep'te diyor. Ankara-Moskova hattındaki krizin aşılmasıyla Gözler Suriye'ye çevrildi diyor. Bakalım Türkiye. Rusya ile açtığı gibi Suriye ile olan krizi de aşabilecek mi? Akşam gazetesine de bakalım son olarak. Körfez'de erken bayram diyor. İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indirecek projenin en önemli ayağı olan Osman Gazi Köprüsü dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir törenle hizmete girdi diyor Akşam gazetesi manşetinde. Belki bu noktada bir şey daha hatırlatmak lazım. Bu IŞİD'e yönelik destekler, işte Türkiye'de IŞİD'e verilen filan bilmem ne, böyle bir şeyler var, tamam doğru. Bunlar belgelendi de, yani IŞİD'e Türkiye'den destek geçmişte resmi olarak veya gayri resmi olarak verildiği, resmi olarak verildiği iddia ediliyor ama gayri resmi olarak verildiği çok açık. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBDAC'e lideri Salih Mirza Beyoğlu'nu sarayda değil de İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde kabul ederek görüştüğü de bir gerçek. Yani İBDAC'nin terör örgütü olmakla suçlanan İBDAC İslamcı örgütünün lideri Salih Mirza Beyoğlu en üst düzeyde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi Türkiye'de. Bunu da bir not olarak aktarmak istedim. Saatlerimiz 9.05'i gösteriyor. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından Burası Türkiye'ye devam edecek.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Saatlerimiz 9.09'u gösteriyor. Bilim, teknoloji ve sosyal medyadan iki haberimiz var. Onları da okuyalım. Ardından kültür, sanat ve edebiyat haberlerimize geçeceğiz. Rusya uzayda biber yetiştirmeye karar vermiş. Rusya Bilimler Akademisi Tıbbi ve Biyolojik Sorunlar Enstitüsü'nden bir sözcü. Sputnik News'da yer alan habere göre yıl sonuna kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda biber yetiştirecekmiş. The Martian adlı film, Marslı adlı filmi hatırlıyorum sevgili dostlar. Marslı filminde değil mi? Mars'ta mahsur kalan bir astronot kendi kendine patates yetiştirmişti. Şimdi Rusya Bilimler Akademisi bunu gerçeğe dönüştürecek ve ne de yetiştireceklermiş? Biber. Astronotlar ayrıca marul da yetiştirmeye karar vermişler. Deney 120 gün sürecekmiş. Rus biberi uzayda yetişecek. Artık haberleri sosyal medyadan alıyormuş insanlar. Türkiye'de okurların %73'ü sosyal medyayı haber kaynağı olarak kullanmaya başlamışlar. Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışma Enstitüsü raporuna göre Türkiye'de haber kaynağı artık sosyal medya olmuş. Neden? Çünkü klasik medya artık güvenilmez hale geldi de ondan.
Hakan vuruş
başta Almanya, Türkiye bir şekilde anlaşmak zorunda.
Aileden sorumlu bakan da zaten birilerini önüne yatmış vaziyette, o da konuşmuyor.
Yine yaptı Bozdanovic.
Eğitim zayiatları olarak görüyorum.
Peki bu siyasi sapıkları ne yapacağız?
Burası Ankara, elbette gündem bu değil. Ama ben de Brüksel'den şöyle seslenmek istiyorum.
Kaderci bir toplum. Bunu hiçbir şey değiştiremez.
Faizlik bir yazgı, meslek değil, bir kader gibi bir şey.
Artık benim burama geldi, ben bunu açıklayacağım, dayanamam.
Taş üstüne taş, taş üstüne.
Konuklar ve yorumlarla Burası Türkiye devam ediyor. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Antalya Kemer Belediyesi düşürülen Rus uçağının pilotu Oleg Peşkov'un ailesine ev verecekmiş. Bu haberi size aktarmıştım. Kemer Belediye Başkanı Milliyetçi Hareket Partili Mustafa Gül şu anda canlı yayında telefon attığımızda. Sayın Başkan, günaydın.
Günaydınlar efendim.
Hoş geldiniz Sayın Başkan. Bu fikir nasıl aklınıza geldi? Hükümetle, dışişleri ile bir temasa geçtiniz mi? Yoksa belediye başkanlığı olarak siz mi akıl ettiniz ve bunu öneri olarak ortaya koydunuz efendim?
Tabii önce bir düzeltelim. Bunu Kemer Belediyesi olarak da vermiyoruz. Bunu Kemer'deki bütün sivil toplum örgütleri, taksi duraklarından, dolmuş duraklarından, esnaf odalarından, genç iş adamları derneklerinden, turizm derneklerinden, vakıflardan ve tanıtım dernekleri, yani bütün turizmcilerin, turizm sektöründen ekmek yiyen, yemek yiyen bütün halkımızın talepleriyle geldi.
Yani sadece Kemer'de değil, bütün evet, turizm sektörü adına veriyoruz diyorsunuz.
Tabii evet, tabii. Yani turizm sektörü geldi. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya'da olan ilişkilerinden düzelmesinden sonra o pilotumuz da biliyorsunuz özel uçağa düştükten sonra atlarken vurularak öldürülür. Yani gidip de bizi bombalayarak öldürülen bir pilot da değil.
Evet.
Bir insanlık dışı bir öldürüştü yani.
Kesinlikle.
Esir düşecek şekilde yara denilerken vurulan bir pilotumuz. Herkes önce bunu böyle bilmesi lazım. Onun için de bizim turizmcilerimize belediye geldiler, toplandılar. Böyle bir karar olmasını söylediler. Mesela ben de turizm bölgesindeki bir eve başlayayım. Buradaki turizm, özellikle Antalya'nın turizmi ne şeklinde herkes biliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu davranış da Antalya bölgesine çok memnuniyet yaratan bir davranış oldu.
Evet.
Herkesin üzerine ölü toprağa serilmiş gibiydi. Böyle bir konuşmanın bile, bir telefon konuşmasının bile, işte bugün Sayın Putin'in de turizmi açmasından dolayı herkesin yüzünde bir anda değişiklik, daha parası gelmeden mutluluğu insanların yüzüne.
Bir hareket şimdiden başladı diyorsunuz yani. Bir...
Tabii. Yani.
Peki bu ev nerede olacak efendim? Kemer'de mi olacak bu ev? Antalya'da mı olacak? Nerede olacak?
Biz de böyle bir şey düşündük. Bunun öncülüğünü siz yapın dedi. Biz de bu kararı aldık. Hepimiz beraber imza altına aldık, götürdük. Konsolosluğumuza verdik. Tabii ki o yurt dışında Moskova'nın kabul etmesi lazım. Karşıdaki pilotun ailesini kabul etmesi lazım ki hatırlarsınız Kemer Belediyesi daha önce de Sultanahmet'te vefat eden 11 tane Alman için ömür boyu tatil vermişti. Onu belediye olarak verdik. Tabii yine Kemer Belediyesi hem genel kurmayımıza hem de emniyet genel müdürümüze yazı yazarak 7 Haziran'dan sonra şehit olan tüm yakınlar, polislerin ve askerlerin yakınlarına genelde tatil imkanı da tanıdı.
Evet.
Genel halkı bu konuda duyarlıdır. Başka yerine çekmeden biz bu işleri bilerek duyarlı bir şekilde genel halkı bunu yapıyor. Genelde turizmle uğraşanlar bunu yapıyorlar. Biz de tabii ki onlardan da bir turizm içerisinden gelmiş bir belediye başkanından, turizm tozunu toprağını yalamış bir belediye başkanı. Biz de onların önüne düşüp onların fikirlerini
Sayın Başkan, aileyle hayatını kaybeden pilotun ailesiyle bu temas yapıldı mı? Ev teklifi
yok,
kendisine edildi mi?
Biz yapmadık. Bu zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın mektup ve telefonla görüşmesinden sonra gelişen bir olaydır. Biz sadece ki Antalya'daki konsolosluğa turizmcilerin bu dileklerini temennilerini
ilettiniz.
Bir dilekçi olarak da ilettim. Onlar da kabul görürlerse.
Yanıt bekliyorsunuz bir, yani.
Evet tabii tabii bekleyecek. Onlar kabul ederse onlar bize iletecekler.
Ev nerede turizmciler olacak? Ev Kemer'de mi olacak? Antalya'da mı olacak?
Herhalde Kemer'dedir. Yani Kemer halkı veriyorsa, Kemer'deki turizmci veriyorsa mutlaka Kemer'de olacak.
Anlıyorum efendim. Siz de yanıtı evet bekliyorsunuz. Bakalım evet. Peşkov'un ailesi ne cevap verecek? Bu da tabii iki ülkenin ilişkilerinin daha iyi olması için güzel bir jest. Evet. Biz de bu jesti duyurmuş olduk. Sayın Başkan çok teşekkürler.
Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim.
Kültür, sanat, edebiyat.
Her cuma olduğu gibi sırada kültür, sanat ve edebiyat haberlerimiz var efendim. Ünlü Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Gökhan Tiryaki ve Deniz Gamze Ergüven'e Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'ne üyelik daveti gönderilmiş. Nuri Bilge Ceylan daha önce Cannes'da büyük ödül almıştı. Gördüğünüz gibi Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'ne de üyelik daveti gitmiş kendisine. Hollywood'un efsanevi isimlerinden Audrey Hepburn'un mektupları İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen açık artırmada 15 bin dolara alıcı bulmuş. Ünlü fütürist yazar Alvin Toffler hayatını kaybetti. Amerikalı yazar Alvin Toffler Los Angeles'taki evinde öldü. Kurucusu olduğu Toffler Associates danışma şirketinin sözcüsü ünlü yazarın Los Angeles'taki evinde uykusunda hayatını kaybettiğini iletmiş. Yunanistan'da 6300 yıllık şarap kalıntıları bulunmuş. Yeni bir kalıntı analizi tekniği sayesinde Kuzey Yunanistan'daki dikili taş kazısında ortaya çıkarılan 6300 yıllık, bakın ne kadar eski, 6300 yıllık seramik kaplarda kırmızı şarabın kimyasal izleri bulunmuş. Sevgili dostlar, burada tabii teknik önemli. 6300 yıllık seramik kaplarda bu teknik sayesinde insanlığın izlerinin bulunması gerçekten önemli. Kadıköy'de Rex sineması acaba kapanacak mı? Ayrıca Şafak sineması da perdelerini indiriyor diye bir haber var Habertürk'ün İstanbul sayfalarında. Suadiye'de Moviplex, Alcazar, Beyoğlu'nda Sinepop son dönemde. Birer birer kapanan, AVM'lere yenilen semt sinemalarına bir yenisi daha ekleniyor. Çemberlitaş'taki Şafak sineması da mali nedenlerden, parasızlıktan dolayı seyircisine bugün veda ediyor diyor haber. Türkiye'de 7 ilde sinema salonu yokmuş. Türkiye İstatistik Kurumu sinema ve tiyatro istatistiklerine göre Türkiye'de 7 ilde sinema salonu maalesef yokmuş efendim. Hepimiz günlük hayatımızda ve iş dünyamızda konuşuruz sevgili dostlar. Konuşmak sözler üzerinden düşünmektir doğrusunu isterseniz. Bizim yaptığımız gibi, tıpkı radyoda yaptığımız gibi ve yazıp çizdiğimiz gibi. Her kelimenin yüklendiği bir anlam bütünü, işaret ettiği bir nesne vardır, öyle değil mi? Biz kelimelerin zihnimizde yarattığı sembollerle anlaşıyoruz. Mesela masaya, masa yerine başka bir şey deseydik, mesela Migo deseydik, konuşurken bu kelimenin yarattığı sembole alışırdık zamanla ve masa kelimesi bu sefer bize yabancı gelirdi. İnsanlar böyle anlaşır. Zihinlerde beliren sembollerle. Konuşmalar ve sözcükler sıradanlaşırsa konuşmak bir yük haline gelir. Sözler zihne çarpıp geri döner. O nedenle entelektüel insanlar gerekmedikçe konuşmazlar. Aydın insanlar sözlerin beyinde yarattığı zihin açıcı etkisinin farkındadır. Türkçe'de sıkça kullanılan boş konuşmak ya da kahvehane sohbeti ya da gençlerin kullandığı şekliyle geyik muhabbeti akıllı ve zamanı dar insanların uzak durduğu şeylerdir. Ben size kelimelerin ötesine geçmeyi öneriyorum sevgili dinleyiciler. Bunun için daha çok okumak, sözcük dağarcığınızı geliştirmek, düşünerek ifade etmek şart. İşi insanlarla konuşmak ve iletişim kurmak olan pek çok profesyonel kelimelerin gücünü küçümser. Halbuki kelimeler bir yiğidin kellesini bile alabilir. Ama aynı kelimeler hamam duvarlarında da yankılanarak kaybolabilir. Ne demişler? Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Sözcüklere hükmetmek için onların asıl anlamlarını da bilmek gerekir. Ama Türkiye'de karşılaştığımız çok sayıda profesyonelin bunu bilmediğini görüyoruz. Bunun nedeni açık. Az okumak, kalitesiz okumak. Sadece internete bakıp geçmek, o kadar. Edebiyat kitapları, roman ve şiir okumamak, başta şiir, bize kaliteli okumayı getirir. Her şair sözcüklerden tasarruf ederek en etkili sözleri karşınıza serer. Roman ve öykü yazarları sahip oldukları binlerce kelimelik dağarcığı hizmetinize sunar. Sadece ders kitaplarını okuyarak mezun olmuş bir mühendis konuşurken derdini anlatamaz mesela. Akaryakıt istasyonundan benzin alırken bile pompacıyla anlaşamazsınız. Pompacıyla konuşamayan mühendisler var mesela. Türkçe konuşuyorlar ama konuştukları dil Türkçenin en basit ve en yüzeysel hali. Hiçbir derinlik yok. Estetik yok. Aynı yöneticinin pompacıya full doldur demesi de bu nedenle şaşırtıcı olmuyor. Full doldur mu? Ne demek o ya? Mesela basın toplantısında konuşan üst düzey bir ekonomist 1984'lü yıllar diye bir cümle kuruyor. Herhalde takvimde 1984 yılından birkaç tane var. Sanırım yerine sanırsam diyenler de duyuyoruz. İade etmek yerine geri iade diyenler de var. Örnekler çoğaltılabilir sevgili dostlar. Albert Einstein, mantığınızı kullanarak A noktasından B noktasına varabilirsiniz. Ama hayalinizi kullanarak her yere gidebilirsiniz demiş. İşte biz de sözcüklerin hem asıl anlamlarını hem de hayalimizde yarattığı sembollerle bir şirketi, bir ülkeyi her yere taşıyabiliriz. Steve Jobs işe hayal kurarak başlamıştı. Bu hayali kurarken bir plazanın, bir AVM'nin 14. katında değil, bir garajın içindeydi sevgili dostlar. Önce hayal kurun, şiir okuyun, sonra sahip olduğunuz kelimelerin o hayalin peşinden gitmesine izin verin. Yani savaşa hazır olursanız kılıcınız size uyar. Şimdi şiir okuyun, edebiyat okuyun, roman, öykü okuyun demiştim. Deneme kitabı okuyun demiştim de bazı gazetelerde yurdumun şairleri diye köşeler var sevgili dostlar. Mesela Posta gazetesi yurdumun şairleri diye bir köşe açmış. Yani Türkiye'de herkesin şair olduğunu kanıtlayan bir köşedir bu. Çok açık söylüyorum sevgili dostlar. Öyle şiir denemeleri gönderiliyor ki okurken insanın ağzı açık kalıyor. Mesela geçen günlerde yine Posta Gazetesi'ne şiir göndermiş bir vatandaşımız. Adını okumayayım sevgili dostlar. Ama şiirin adı ne biliyor musunuz? Şiirin adı Panik Atak. Şiirin adı bu sevgili dostlar. Bakın şöyle demiş. Ne illet bir şey şu panik atak. Yapıştı bana gitmek bilmiyor. Bir gün cüzdanımı unuturum markette. Bir bakarsın unutuvermişim telefonumu kahvede. Hep acelecilik hem teşkele. Aniden koşturuveririm hiç acelesi olmayan işe. Nereden yakalandım bu illete? Bir bakarsın kalp çarpıntısı. Çok yakın olursun ölüme. Geçmez bu illet. Yaşayacağım kardeş kardeş. Beraberce. Türkiye'de şiir kitapları hiç satmaz. Hiç kimse gerçek şiir okumaz ama gördüğünüz gibi herkes şairdir. Evet, az önce okuduğum şiirin adı Panik Atak'tı. 1959 doğumlu, Elazığ doğumlu bir emekli öğretmen yazmış şimdi bu şiiri. Panik Atak adlı şiiri. Bir başka şiir daha var yine aynı gazeteden. Yurdumun şairlerinden. Samsun Bafra doğumlu bir vatandaşımız. Göresim geliyor diye bir şiir yazmış. Ona da bir bakalım. Şöyle demiş. Köyümün soğuk sıcak havasını, cennet gibi bitkisel ovasını, ağaçlarımdaki yuvasını, göresim geliyor kardeşim benim. Çeşit çeşit konuşan dal kabuğunu, yumurtlayınca bağıran tavuğunu, kavala önem veren koyunu, göresim geliyor babacığım benim. Okuldaki kalemi, defterimi, süpürgeyle döven öğretmenimi, kaç yıldır şiir yazan mahirimi, göresim geliyor devamlı benim. Size Adnan Yücel'in şiirini okuyacaktım. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek diye. Ama yurdumun şairlerinden örnekler verince gördüğünüz gibi okuyamadım. Artık bayramdan sonraki, tatilden sonraki ilk programımızda okurum. Müsaade ederseniz sevgili dostlar. Çünkü artık tatile giriyoruz. Burası Türkiye. Tatilde olmayacak, bayramda olmayacak. Belki bayramdan sonra da bir şöyle bir hafta tatil yaparız sevgili dostlar. Birkaç hafta olmayız. Yüksek müsaadenizle. Evet, böylece bitiriyoruz programımızı. Bizi Facebook'tan ve Twitter'dan takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Bize bu kaçıncı programda Arda? 77 programdır beraberiz. 77. bölümdeyiz ve artık bir tatile giriyoruz 77. bölümden sonra. Arda Acaröz tatile gidiyor. İzmir, Marmaris, Antalya, Bodrum, oradan Küba, sonra Papua Yeni Gine ve Latin Amerika ülkelerini içeren bir yurt dışı turuna çıkacak. Çeşitli temaslarda bulunacak Arda Acaröz. Onur Erde, Didim, Marmaris, Datça üçgeninde hayatını yaşayacak. Sabah kahvaltısını oralarda yapacak. Anacığının kahvaltısını yapacak değil mi? Sevgili Onurcuğum, anneciğinin ellerinden, babacığının ellerinden öpüyoruz aynı şekilde. Çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, bize katıldığınız için. Tatilden sonra, bayramdan sonra yeniden huzurlarınızda olacağız. Bayramda da, tatilde de her zaman herkesin karnı tok, sırtı pek olsun. Hoşça kalın efendim.